Nahum 2. bölüm 4. ayette sokaklardan fırtına gibi geçiyor savaş arabaları. Meydanlardan koşuşturuyorlar her yöne. Şimşek gibi seyirtiyorlar. Görünüşleri meşalelerden farksızlar. 4. ayet bize burada kutsal kitabın çok yanlış yorumlandığı bir metodu tanıtmaktadır. Diyelim ki Nahum burada Asurların savaş arabalarıyla düşman ordularının savaş arabalarının karşı karşıya geldiği bir savaşı anlatsın. Düşman orduları Asurlara saldırdıklarında karşılarında çok iyi korunan Ninova kentini buluyorlardı. Antik çağın ünlü Yunan tarihçilerinden Diodoros, Siculos, Ninova kentinde her biri 300 metreye yaklaşan 1500 kule bulunduğunu yazar. Düşman ordularının saldırısı sırasında Dicle Nehri'nin suları hiç alışık olmadık ölçüde yükseldi. Ninova kentinin tamamı sular altında kaldı. Düşman ordularının yapamadığını Dicle'nin suları yapmıştı. Ninova kentinin duvarlarını yerle bir etti. Sular çekildikten sonra düşman için Ninova'ya girip kenti ele geçirmek çok kolay oldu. Sulama kanallarının yolunu değiştirerek suyu kentin sarayına doğru yönlendiren düşman orduları bu yolla kralın pes etmesiyle kenti kolayca ele geçirmişlerdir. Kent duvarlarının yıkılmasıyla düşman ordularının savaş arabaları kente girmişler ve içeride kısa da sürse çetin savaşlar yaşanmıştır. Peygamberliğin yorumlandığı yorum tekniklerinden beğenmediğim birini şimdi size sunacağım. Maalesef günümüzde bu tekniğe başvuranların sayısı oldukça fazla. Örneğin, kimileri bu ayetin otomobille ilgili bir peygamberlik olduğunu düşünüyor. Günümüzde sık sık büyük siyasal olaylar ve büyük felaketler yaşandığı içindir ki insanlar arasında peygamberliklere büyük bir ilgi duyulmaktadır. Ama peygamberlikler konusuna girdiğimizde çok aşırı uçlara, fanatikliğe kadar gidilebileceği tehlikesinde göz ardı yapmamamız gerekir. Öyle inanıyorum ki bir devlet adamı, Winston Churchill şöyle dedi. Fanatik düşüncesini değiştiremeyen ve saplandığı konuyu değiştiremeyecek olan kişidir. Ne yazık ki bazı insanlar günümüzde çok sınırlı olduğu halde sadece peygamberlik konusu üzerinde eğitilmekte ve yaptıkları yorumlarda oldukça aşırı düzeye giderek fanatikleşmektedirler. Sevgili arkadaşım, bu peygamberlik ayetinin dünya ile uzaktan yakından ya da otomobille uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Otomobiller sokaklarda öteye beriye saldırmadıkları için bu küçücük ipucuyla dahi olsa bu ayetin otomobillerden söz etmediğini söyleyebiliriz. Doğrudur, bazen şoförler sarhoş haldeyken araba kullandıklarında sağa sola çarpıyorlar ama arabaların kendisi bunu yapmazlar. Bazen arabalar park ettikleri yere öylesine çakılırlar ki frenleri kilitlendiğinden olsa gerek yerinden dahi oynatamazsınız. Arabalar deli gibi sokaklarda koşmaz. Bazen birbirlerine çarparlar ve kaza dediğimiz olay gerçekleşir. Geçenlerde yine bir yerdeyken yola çıktığımızda bir de gördük ki 6-7 araba arka arkaya çarpışmıştı. Yapılan kontrollerde şoförlerin büyük bir bölümünün alkollü olduklarını bir sonraki günkü gazetelerde okuduk. Evet, burada söylemek istediğim şey bellidir. Arabalar deliler gibi sokaklarda koşup birbirine çarpmaz. Bunu yapanlar ya da buna neden olanlar dikkatsizce araç kullanan sürücülerdir. Nahum peygamber cenk ya da savaş arabaları deli gibi sokaklarda koşmakta, meydanlarda öteye beriye saldırmaktadır derken acaba ne demek istiyordu? Bilmem, bazı tarihi filmlerde seyrettiniz mi? Eski dönemlere ait eşyaların sergilendiği müzelerde de bunları görmek mümkündür. Eski savaş arabalarının tekerleklerine her iki taraftan takılan çelikten yapılma kılıca benzer çok keskin ve tehlikeli bıçaklar bulunurdu. Savaş arabasını kullanan asker arabasını düşman savaş arabasına yaklaştırır ve yan yana koşarlarken tekerleğin ucundaki bıçakları düşman arabasının tekerleklerinin içine sokarak tekerleği ayakta tutan tahtaları parçalar, böylece düşman savaş arabasını bir daha kullanamayacak şekilde saf dışı bırakırdı. Nahum peygamber cenk ya da savaş arabaları deli gibi sokaklarda koşmakta, meydanlarda öteye beriye saldırmaktadır derken açıkçası bunu söylemek istiyordu. Yoksa bu ayetin günümüzün otomobilleriyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Görünüşleri sanki meşaleler, şimşekler gibi seyirtmekteler. Savaş arabasının hızı bugün bize yavaş görünse de o dönemlerde çok hızlı hareket eden araçlar olarak kabul edilirlerdi. Asurlular o dönemin en gelişmiş savaş arabalarını yaptı ve bunları gören düşmanlar da benzer teknikler kullanarak onların teknolojisini yakalamaya çalışıyorlardı. Bunlar kent sokaklarında, meydanlarda ya da kent dışındaki yerlerde birbirleriyle karşı karşıya geldiklerinde ortalık tam bir cehennem alanına dönüyordu. Burada Nahum bize bunu açıklar. Tanrı sözünden ahlaki ve ruhsal dersler çıkartabilirsiniz. Bunu kabul ederim. Ama bu peygamberliği alıp bu sözleri aynen olduğu gibi literal anlamda günümüz için yorumlamanızı kabul etmekte zorluk çekerim. Nahum kitabının çok ilginç ve çarpıcı bir kitap olduğunu şimdiye kadar herhalde fark ettiniz. Burada kutsal yazıların yorumlanışında yararlanılan başka büyük bir yorum tekniği daha karşımıza çıkar. Örneğin Yeşaya 17. bölüm 10. ayette geçer. Çünkü ey İsrail, seni kurtaran Tanrı'yı unuttun. Sığındığın kayayı anmaz oldun. Bunun yerine güzel fidanlar, ithal asmalar dikiyorsun. Sözünün bugün o ülkede çok sayıda yetişen portakal ağaçları anlamında kullanıldığını söyleyemezsiniz. Portakal ağaçlarının doğal yurdu zaten bugünkü İsrail yani Filistin topraklarıdır. Gerçekten İsa'dan önce 900'lü yıllarda yaşamış olan Süleyman peygamberin günlerinde bile o ülkede bol bol portakal yetişmekteydi. Süleyman peygamber kutsal kitaptaki Ezgiler Ezgisi adlı kitabında elma ağacının altında oturmanın güzelliğinden söz etmektedir ki burada geçen elma sözcüğüyle belirtilmek istenen şey aslında narenciye türündeki içi bol sulu meyve ağacıdır. Ben şimdi bunu söylemek istiyorum ki kutsal kitabı yorumlarken dikkat edelim. Farklı bir zamanda farklı bir ulusa hitap ederek söylenmiş sözleri güncelleştireceğiz diye akla gelmedik ilginç yorumlarda bulunmamalıyız. Bölümleri az olan küçük Yunus ve Nahum kitaplarının işlediği konuları birlikte ele aldıklarını burada bir kez daha söylemek isterim. Yunus kitabında herhangi bir peygamberlikten yani geleceğe yönelik herhangi bir ön bildiriden söz edilmez. Yunus kitabında Yunus peygamberin Ninova halkına kurtuluş müjdesini götürürken yaşadığı olaylar anlatılmaktadır. Yunus peygamberin bu müjdeleme çalışmaları tüm Ninova halkının Rabbe dönmesiyle ve Tanrı'nın üzerlerine getirmekte olduğu cezayı kaldırmasıyla sonuçlanmıştı. Ama zaman geçmiş Ninova halkı yine Rab'den uzaklaşmıştı. Yunus peygamberden 100 yıl sonra Tanrı Nahum peygamberi göreve çağırdı ve peygamberin görevi bütünüyle Ninova kentine yöneliktir. Bu nedenle Nahum kitabının bütünüyle Ninova kentinin yıkılışını hazırlayan nedenlere, kentin nasıl yıkılacağına ve bu yıkılışın ne gibi etkiler bırakacağına ilişkin peygamberlikler olduğunu görmekteyiz. Bu sözlerin gerçekleşmesiyle Ninova öylesine bir yer olmuştur ki, nitekim 1850'lerde yapılan kazı çalışmalarına kadar hiç kimse bu kentin kalıntılarının nerede olduğunu dahi bilememiştir. İşte bu kazılar yoluyladır ki Asur medeniyeti ve Ninova kentiyle ilgili ayrıntılı bilgilere sahip olarak bu peygamberliğin tamamıyla gerçekleştiğine de tanık olmaktayız.
Nahum 2. bölüm 5. ayette Ninova kralı topluyor seçkin askerlerini ama sendeliyorlar yolda. Saldıranlar kent surlarına doğru seyirtiyor, siperler kuruluyor der. Ninova kentinin yıkılışı Medler'in Siak Seres önderliğinde kente karşı saldırıda bulundukları bir zamanda olmuştur. Bu dönemde Babililer güçlü ve büyük bir krallık değildi. Babililerle Medler'in birleşmeleri Ninova kentine yapılan bu saldırılar sırasında olmuştur. Asur kralı ordularının komutanlarına çok güveniyordu. Ne var ki korkuya kapılan komutanlar etkisiz kalıp hiçbir şey yapamadılar. Tabii savaştaki en önemli unsur kent duvarlarının dayanıklılığı ve sağlam oluşuydu. Nahum 2. bölüm 6. ayette ırmakların kapıları açıldı ve yerle bir oldu saray der. Nahum peygamber burada Dicle Nehri sularının Ninova kentini basacağını söylemekteydi. Medler ve Asurlular arasında süren bu savaş sırasında bölgeye yağan aşırı yağmurlar nedeniyle Dicle Nehri'nin suları hiç alışık olmadık ölçülerde yükselmiş, Ninova kentinin tamamı sular altında kalmıştı. Düşman ordularının yapamadığını Dicle'nin suları yapmış, Ninova kentinin duvarlarını yerle bir etmişti. Sular çekildikten sonra düşman için Ninova'ya girip kenti ele geçirmek çok kolay oldu. Öyle denilebilir ki Tanrı da burada Medler ve Babililerin yanında yer almış, Asur'a karşı savaşmıştır. Ninova kenti Dicle nehrine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki yüksekçe bir araziye kurulmuştu. Ama suların hiç alışık olunmadık bir şekilde yükselmesi, kent duvarlarının yıkılmasında ve kentin düşman askerlerinin eline geçmesinde en belirleyici etken olmuştur. Nahum 2. bölüm 7. ayette Tanrı'nın dediği oldu. Soyup götürdüler kenti. Güvercinler gibi inliyor kadın köleler. Göğüslerini döverekler. Bu ayeti şöyle okumamız da mümkündür. Olacaklar oldu. Onu soyup tutsak ettiler. Alıp götürdüler. Cariyeleri güvercin sesi gibi seslerle göğüslerini döverek inliyorlar ve onun ardınca gidiyorlardı. Ben çocukken güvercin avlamaya gittim. Öğleden sonraları baraja benzer bir yere gider, orada avlanırdık. Oraya bir de hayvanların su içebilecekleri büyük bir sulak yapmışlardı. Hayvanlar ve kuşlar öğleden sonraları bu yere gelirler, su içerlerdi. Biz de saklandığımız yerden sapanlarımızla taş atar, su içmeye gelen kuşların bazılarını vururduk. Taşın gürültüsüyle kaçışan kuşların kanat sesleri insanın göğsüne vururken çıkardığı sese benzerdi. Nahum peygamber tarafından bize çizilen resim de aynen buna benzer. Cariyeler yani kadın köleler göğüslerini döverlerken Çıkardıkları ses tıpkı güvercinlerin havalanırken kanatlarının çıkardığı ses gibiydi. Güvercin sesi ağlamaklı bir sese benzer. Bu ağlamaklı sesin aslında güvercinin aşk sesi olduğunu düşünenler de var. Nahum 2. bölüm 8. ayette kaçıp gidiyor Ninova halkı. Boşalan bir havuzun suyu gibi. Durun durun diye bağırıyorlar ama geri dönüp bakan yok der. Kenti seller bastığında tüm Ninova tıpkı bir havuzu andırmaktaydı. Durun durun diye bağıracaklar fakat hiç yüzünü çevirip bakan olmayacaktı. Yerlerinde kalmaları için kendilerine emir verildiği halde selin geldiğini gören askerler canlarını kurtarmak için kaçmaya başladılar. Herkes can derdindeydi. Komutanların emirlerini kimse dinlemedi. Nahum 2. bölüm 9. ayette yağmalayın altınını, gümüşünü yok servetinin sonu. Her türlü değerli eşyayla dolup taşıyor diyor. Gümüşü yağma edin, altını yağma edin. Düşman orduları burada Asurluların gümüş ve altınlarını yağmalamaya çağrılmaktaydı. Çünkü yığın yığın mallara, her çeşit değerli eşyanın zenginliğine son verilecekti. Ninova kenti o çağın en zengin, en gösterişli kentlerinden birisiydi. Saraylar oldukça gösterişli ve güzeldiler. Savaşlarda elde ettikleri ganimetler nedeniyle halk lüks içerisinde yaşamaktaydı. Sizin anlayacağınız o dönemlerde Asurluların yenmediği mallarını yağma etmediği hiçbir ulus kalmamıştı çevrelerinde. Bu nedenle elde edilen ganimetlerle ve çevredeki ülkelerin vergiye bağlanmasıyla Asur çağının en zengin ulusu haline gelmişti. Bu dönemlerde İsrail'in Güney Krallığı bile Asur'a vergi ödemekteydi. Ninova'nın zenginliğine diyecek yoktu. Nahum 2. bölüm 10. ayette yıkıldı, yerle bir oldu, viraneye döndü Ninova, eriyor yürekler. Bükülüyor dizler, titriyor bedenler, herkesin beti benzi soluyor denmektedir. Boşluk, ıssızlık, virane. Asurlular gittikleri her yeri yağmaladılar, ele geçirdikleri değerli eşyaları da toplamışlardı. Ama şimdi kentlerini düşmanlar ele geçirmiş, ellerinde avuçlarında ne varsa hepsini alıp götürmüşlerdi. Yürekleri eriyor, dizleri titriyordu. Dizleriniz birbirine çarptığı zaman ne olur? Korkuyorsunuzdur. İnsan bir şeyden korktuğu zaman dizleri titrer. Yüreğinde korku oluşur. İşte Asurluların başına gelen şey aynen buydu. Bütün bellerde ağrı var ve hepsinin yüzü solmuş. Bu Asurlular için çok korkulu ve sıkıntılı bir dönem olmuştu. Çünkü Asurlular çevrelerindeki bütün ulusların kendilerinden nefret ettiğini çok iyi biliyordu. Acımasızlığı ve gaddarlığından dolayı bütün komşuları Asur'a hınç beslemişti. Gün ola harman döne derler ya, işte beklenen gün gelmiş, artık acısını çıkarta çıkarta intikamlarını almışlardı. Nahum'un hepsinin yüzü solmuş diye tanımladığı Asurlular, yenilgileri nedeniyle hayattan bezmişler, çaresizlikten dolayı saçlarını başlarını yolarak kendilerini küllerin içine atmışlardı. Nahum 2. bölüm 11. ayette ise, aslanların inine, yavru aslanların beslendiği yere ne oldu? Aslanla dişisinin ve yavrularının korkusuzca gezindiği yere ne oldu diye sorulur. Hem Asurlular hem de Babililer kurdukları imparatorlukların sembolü olarak aslanı kullanmışlardı. Nahum burada Asurluların ellerinde bulunan gerçek aslanlardan ya da aslan saltanatın gücünü simgelediğinden Asur'un yiğit delikanlılarından söz etmekteydi. Burada söylenmek istenen şey ister gerçek aslan olsun, isterse de güçlü Asur ordusu olsun bütün hepsinin yenilgiye uğratıldığı, ülkelerinden uzaklaştırıldığı ya da öldürülerek yok edildikleri kesindir. Nahum 2. bölüm 12. ayette aslan yavrularına yetecek kadarını avladı. Dişileri için avını boğazladı. Mağarasını avladıklarıyla, inini kurbanlarıyla doldurdu der. Burada ister Asur'un gerçek aslanlarından, isterse de Asur'un bir zamanlardaki güçlü ordusundan söz ediliyor olsun, bunlar bir zaman çok iyi beslenmekte ve bakılmaktaydı. Ama artık hepsi bunların geçip gitti. Ellerindeki bütün her şey düşmanlar tarafından alıp götürüldükleri için artık hiçbir yiyecekleri kalmamıştı. Nahum 2. bölüm 13. ayette ise her şeye egemen Rab sana karşıyım diyor. Yakacağım savaş arabalarını, dumanları tütecek, genç aslanlarını kılıç yiyip tüketecek. Yeryüzünde av bırakmayacağım sana, ulaklarının sesi işitilmeyecek artık der. İşte ben sana karşıyım. Ordular Rabbinin sözü budur. Rab ben sana karşıyım. Sözünü kutsal kitapta sık sık kullanmaz. Rabbin bu sözlerini bir defa burada bir de Hezekiel 38 ve 39. bölümlerde Gog ve Magog diyarlarından söz edildiği zaman görürüz. Kutsal kitap yorumcularının büyük bir bölümü Hezekiel'de sözü edilen Gog ve Magog diyarlarının bugünkü Rusya olduğu görüşündedir. Tanrı orada Rusya'ya ben sana karşıyım demekte ve bu yolla bize izleyeceğimiz bir yol belirlemektedir. Ruslar tarihte İncil müjdesini ilk kabul eden uluslardan birisidir. Daha Avrupa ve Bizans Hristiyan olmadan önce Ruslar Hristiyan olmuşlardı ama Rusya'nın dünya siyasetine kazandırdığı komünizm sistemi bütünüyle Tanrı'ya karşı bir sistemdi. Temelini Tanrı tanımazlığın yani ateizmin oluşturduğu komünizm yıllarca Tanrı'ya olan inançlara baskı yapmış, İncil'in serbestçe basılıp yayınlanmasını ve okunmasını yasaklamıştır. Daha bir ulus olarak ortaya çıkmadan önce bile Tanrı onlara ben size karşıyım demiştir. Burada Nahum kitabında da Tanrı Ninova'ya seslenerek ben size karşıyım diyordu. Ninovalılar Tanrı'nın kendilerine şahsen bir elçi yani Yunus peygamberi gönderdiği bir halktı. Yunus peygamberin verdiği, duyurduğu sözlerden sonra Ninovaların tamamı yaşayan Tanrı'ya dönmüştü. Ama aradan geçen zaman içerisinde Tanrı'dan tekrar uzaklaşmışlardı. Eğer siz karanlıktayken size bir ışık gelir ve siz bu ışığı reddederseniz İsa Mesih bu durumu İncil'de şu sözlerle yorumlar. Matta 6. bölüm 23. ayet. Gözünüz bozuksa bütün bedeniniz karanlık olur. Buna göre içinizdeki ışık karanlıksa ne korkunçtur o karanlık. Diğer bir deyişle ışık tam gözünüzün önünde parlar ve siz hala ben hiçbir şey görmüyorum diyorsanız bu sizin gözlerinizin görmediğini yani kör olduğunuzu gösterir. Bu bana bir maden ocağında yaşanan patlamadan sonra göçük altında kalan ve yanında başka maden işçilerinde bulunduğu bir işçiyle ilgili bir hikayeyi hatırlattı. Kurtarma ekipleri hiç vakit kaybetmeden müdahalede bulunmuşlar ve göçüğün bulunduğu yerdeki toprak ve kayaları hemen temizlemeye başlamışlar. Göçüğün gerisinde kalan maden işçilerine ulaşır ulaşmaz yaptıkları ilk iş bir ışık yakmak olmuş. Işık yandıktan bir süre sonra bu genç işçi çevresindekilere ışığı niye hala yakmıyorsunuz diye sormuş. Gencin bu sorusu üzerine orada bulunanlar büyük bir şaşkınlıkla gencin yüzüne bakmışlar ve o zaman gencin gözlerinin patlamanın etkisiyle kör olduğunu fark etmişler. Kendisi bunun farkında değilmiş. Işıkların henüz yanmadığını düşündüğünden gözlerinin körleştiğinden haberi bile olmamış. Eğer içinizdeki ışık karanlıksa, o karanlık ne korkunçtur sözü sizin kör olduğunuz anlamında kullanılır. Nahum peygamber burada bize bu gerçeği göstermektedir. Asurların ışığı vardı ama onlar bu ışığı reddetti. Ve siz de size uzatılan ışığı reddederseniz sizin sorumluluğunuz çok daha büyük olacaktır. Ve onun cenk arabalarını duman içinde yakacağım ve senin genç aslanlarını kılıç yiyip bitirecek diyor. Yine burada sözü edilen aslanlar gerçek anlamda aslanlar olabilir ya da bu genç delikanlılar anlamında da kullanılmış olabilir. Ama burada kullanılan aslanlardan çok genç delikanlılardan söz edildiği kanısındayım. Çünkü aslan o günlerde Asur ulusunun gücünü temsil eden bir sembol olarak kullanılmaktaydı. Ve yeryüzünden senin avını kesip atacağım ve artık senin ulaklarının sesi işitilmeyecek diyor ayette. Bu sözler onlar için her şeyin sona erdiğini belirten kapanış sözleridir. Bu olaydan yaklaşık 100 yıl önce Ninova'da yaşayan insanlar günahlı yollarından tövbe edip Tanrı'ya döndükleri zaman Tanrı onları bağışlamış ve gelecek olan büyük yargıdan kurtarmıştı. Ama aradan geçen zaman içerisinde yoldan çıkmışlar ve yeni baştan günahın içine batmışlardı. Bu durum karşısında Tanrı'nın onları cezalandırmaktan başka seçeneği kalmamıştı. Bu nedenle onlara şöyle sesleniliyor. İşte ben size karşıyım. Sizi yere vuracağım. Sizi yeryüzünden kesip atacağım ve artık bir daha hiç ortaya çıkmayacaksınız. Bu sözler bugün onun gerçeklerini küçümseyen ve kendi doğruluklarını daha üstün gören günahkar insanlara ders olmalıdır. Çünkü onların sonu da aynen Asurların sonu gibi olacak, yok olup gideceklerdir. Nahum 3. bölüme geldiğimizde Tanrı'nın haklı intikam girişimini görüyoruz. Nahum peygamber 3. bölümde Ninova'nın yıkılışının nedenini ve Tanrı'nın Ninova'yı cezalandırmasındaki haklılığını tanıtır. Ninova'nın yıkılışı İncil'de Galatyalılar 6. bölüm 7. ayette geçen ne ekersen onu biçersin gerçeğinin açık bir örneğidir. Tek tek bireyler için geçerli olan bu gerçek aynı zamanda uluslar içerisinde de geçerlidir. Tanrı teker teker bireylerle nasıl ilgileniyorsa tek tek uluslarla da benzer şekilde ilgilenmektedir. Dünya edebiyat yorumcularının büyük bir çoğunluğu Nahum kitabının 3. bölümünün bir kentin yıkılışının akla gelebilecek en canlı tasvirlerden biri olduğu düşüncesinde fikir birliğine varmaktadır. Kutsal kitabın dışında hiçbir kaynakta böylesine canlı, böylesine ayrıntılı açıklamalar bulmanız mümkün olmayacaktır. Nahum 3. bölüm 1. ayet, "Elleri kanlı kentin vay haline, yalanla talanla dolu, yağmalamaktan geri kalmıyor." der. Burada Ninova kentinin iç durumunu gösteren bir görüntüyle karşı karşıyayız. Kanlı şehrin vay başına diyor Nahum. Sizin de bildiğiniz gibi Asur İmparatorluğu'nun başkenti olan Ninova kenti antik dünyada oldukça gaddar ve kanlı olarak bilinmekteydi. Diğer uluslar Asurlulardan oldukça korkarlar, onlardan çekinirlerdi. Çevresine yayılmak amacıyla ilerlediğinde çok yavaş yürüyen Asur ordusu önüne gelen her şeyi yıkıp dağıtan kasırga gibi geçtiği yerlerde geriye hiçbir şey bırakmazdı. İnsanları katleder, ürünleri ve hayvanları yağmalarlardı. Daha önce de söylediğim gibi Asur ordusunun yolu üzerinde bulunan köylerde yaşayan insanlar Asurluların eline geçmektense intihar etmeyi seve seve tercih ederlerdi. Hep yalanla dolu diyor ayette. Asurlular asla güvenilmez bir ulustu. Diğer uluslara yardım edeceği ve zor anlarında onları koruyacağına ilişkin verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmezdi. Bugün içinde yaşadığımız dünya ülkeleri sanki Asurlulardan çok daha iyi mi? Saman altından öylesine sular yürütülüyor ki olup biteni bilen yok. Daha doğrusu bilen var da bunlardan kurtulmanın nasıl olacağını işaret eden kimse yok. Doğruluğu, dürüstlüğü, hakkı, adaleti bir kenara bıraktığınızda sizler de güvenilmez insanlar olursunuz. Bu her alan ve makam için geçerlidir. Devleti yönetenler de bizim içimizden çıkarlar. Dürüstlük, doğruluk bizim içimizde başlamalıdır. Yoksa hiçbir siyasetçi gerçek anlamda sorunlara çözüm getiremeyecektir. Ülkelerde sorunlar yığılıyor. Halk yığınlarının beklediği çözümleri hangi siyasi parti acaba yaşama geçirecek? Yıllardan beri tanık olduğumuz sağ-sol çekişmeleri, okullarda bunların yarattığı tartışmaları ve neden olduğu kavgaları unutmadık. Aşırılıklar hiçbir zaman bir ülkeye yarar getirmez. Tam tersine sadece zarar verir. Tanrı'nın Ninova kentini yerle bir etmesinin nedenlerinden biri kentin yalanla ve soygunculukla dolu olmasıydı. Bu şeyler Ninova kentiyle özdeşleşmişti. Ninova denildiğinde akla ilk gelen şeylerden biri orada yaşayanların yalancılıkları, üçkağıtçılıkları ve soygunculuklarıydı. Bugün bizim yaşadığımız yerlerde böyle değil mi? Hele hele büyük şehirlerimizi hiç sormayın. İnsanlar evlerinin kapısına en az 2-3 kilit yaptırıyorlar. Pencere ve kapılarını kepenklerle örtüyorlar. Neden? Hırsız girmesin, dişlerinden tırnaklarından arttırıp güçlükle satın alabildikleri 1-2 değerli eşyalarını çalmasınlar diye. Bütün bu masrafları mecburen göğüslemek zorunda kalıyoruz. Dağ başında yaşamıyoruz ama ortalık hırsız ve soyguncudan da geçilmiyor. Bir kanun ve hukuk devletinde yaşıyoruz ama buna rağmen bu tür olayları da sık sık yaşıyoruz. Nahum peygamber 2600 yıl önceki Ninova kentini tanımlarken sanki bugün bizim yaşadığımız şehirleri de tanımlıyor gibi, ne dersiniz? Kutsal kitabın Yunus ve Nahum kitapları Tanrı'nın eski antlaşma dönemlerinde Yahudi olmayan diğer uluslarla yakından ilgilendiğini de açıkça göstermektedir. Bu kitaplar ayrıca Tanrı yönetiminin insan yönetimlerinde devam ettiğini de gösterir. Tanrı bereketleyerek ya da cezalandırarak bir ulusun tüm geleceğine yön verebilir. Tarih sayfalarını karıştırdığınızda bütün uygarlıkları yaratmış büyük imparatorlukların, büyük ulusların tarih sahnesinden birbiri ardı sıra çekildiklerine, yok olup gittiklerine de tanık olursunuz. Niçin yok olup gittiler diye sorabilirsiniz. Yanıt herhalde anlaşılır. Silinip giden uygarlıklar ve yönetimler Tanrı'nın yargısı sonucunda silinip gittiler. Hiçbir ülke Tanrı'nın göz bebeği değildir. Onun gözünde özel bir yerimiz yok. Kendimizi güvende hissettiğimiz anda dahi kaygan bir zeminde olmadığımızı kim söyleyebilir? Tanrı dünyanın büyük uluslarını dize getirmiş, gerektiğinde onları tarih sahnesinden bile bütünüyle silmiştir. Nahum peygamber bu ayetler aracılığıyla burada bunu açıklıkla dile getirmektedir.